6. Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
Her şey su ile başladı. Hayatımın hikayesi. Helen Keller. Türkçe'ye çeviren İpek von den Born. Aykırı Yayınları, İstanbul 1999. Okuyan Deren Koçkesen. Helen Keller 1880-1968 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir pedagogtur. Onu diğer pedagoglardan farklı kılan şey neredeyse doğuştan diyebileceğimiz kör, sağır ve dilsiz olmasıydı. O insan beyninin gücünün de canlı bir örneği. Yaşamının ilk 19 ayında zihninde yer etmiş tek bir sözcükten, su sözcüğünden yola çıkarak başardığı her şey, İngilizce, Almanca, Fransızca, Latince ve Rusça konuşabiliyordu. Beynin kullanıldığı takdirde ne olağanüstü kapasitesi olduğunu gösteren bir mucizenin ifadesi. Bakan körler, işiten sağırlar ve konuşan dilsizlerle dolu olan bir dünyada o gören bir kör, duyan bir sağır ve kendini ifade edebilen bir dilsizdi. Helen Keller yaşamı parmak uçlarıyla keşfetti. Azmiyle, yaptıklarıyla ve yarattıklarıyla milyonlarca insan için esin kaynağı ve başarı örneği oldu. Onun hayat hikayesini okuduğunuzda zor yaşamınızı kolaylaştırma gücünün kendinizde olduğunu da keşfedeceksiniz. Tıpkı Helen Keller gibi. Alexander Graham Bell'e sunuş. Helen Keller 1880-1968 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir pedagogtur. Onu diğer pedagoglardan farklı kılan şey neredeyse doğuştan diyebileceğimiz kör, sağır ve dilsiz olmasıydı. 19 aylıkken geçirdiği bir hastalık sonucu görme, işitme ve konuşma yeteneğini yitirmişti. Keller'ın hayatı 7 yaşındayken yaşamına giren bir öğretmenle değişti. Kendisi de bugün yaptıklarıyla bir efsane olan öğretmen Ann Mansfield Sullivan, Keller'ın yaşamının dönüm noktasıydı. Ann Sullivan'ın kendisi de kör sayılırdı. Çok az görme yeteneği vardı. Sullivan'ın Helen Keller'a verdiği eğitim ona sadece okuma, yazma ve konuşmayı öğretmekle kalmadı. Normal bir eğitim almasını da sağladı. 1900 yılında 20 yaşında girdiği Radcliffe Koleji'ni normal öğrenciler gibi 14 yılda bitirdi. Helen Keller tıpkı öğretmeni Ann Sullivan gibi hayatını kör ve sağırlara adadı. Birçok kitap yazdı. Helen Keller kendime idol olarak seçtiğim insanlardan biri. O azmin zaferinin bir abidesidir. O insan beyninin gücünün de canlı bir örneği. Yaşamının ilk 19 ayında zihninde yer etmiş tek bir sözcükten, su sözcüğünden yola çıkarak başardığı her şey beynin kullanıldığı takdirde ne olağanüstü kapasitesi olduğunu gösteren bir mucizenin ifadesi. Bakan körler, işiten sağırlar ve konuşan dilsizlerle dolu olan bir dünyada o gören bir kör, duyan bir sağır ve kendini ifade edebilen bir dilsizdi. Onun hayat hikayesinin tüm dünyada birçok insana olduğu gibi size de ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bizim düşlerimizi gerçekleştirmemizin önünde ne tür engellerimiz, ne tür mazeretlerimiz var? Helen Keller yaşamı parmak uçlarıyla keşfetti. O hepimize yaşama sımsıkı sarılmak için daha ne bekliyorsunuz diyor. Evet, yaşama sımsıkı sarılıp dolu dolu yaşayabilmek için biz daha ne bekliyoruz? Sevgiyle hoşça olun. Nilgün. Helen Keller. Helen Keller 19 aylıkken bir ateşli hastalık sonucu tamamen sağır ve kör oldu. Çocukluğunun o tasasız kahkahaları ve göz alıcı renkleri aniden hayatından silinip gitti. Çevresindekileri anlamaktan ve onlar tarafından da anlaşılmaktan yoksun, içinden hiç çıkamayacağı düşünülen karanlık bir hücrede hapis kaldı. Ama ümit etme ve uzağa görme meziyetlerine sahip büyük insan Bayan Anne Sullivan, küçük bir çocuğun aklının ve ruhunun her ne olursa olsun yok olmayacağına inanarak sabır ve sevgiyle Helen'e karanlıktan aydınlığa giden yolda rehberlik yaptı. Bu ikili birlikte iletişim kurmanın inanılmaz güzelliğini yaşadılar ve sonunda ne ışığı ne de sesi hatırlayan küçük kız yeniden dünyayı görme özgürlüğüne kavuştu. Okuyacağınız onun inanılmaz hayatının hikayesidir. Ön söz. Helen Keller'ın anlatımıyla John A. Macy tarafından kaleme alınmış olan bu kitapta Bayan Keller, eğitimi hakkındaki tüm bilgileri doğal olarak kendisi anlatamamıştır. Çünkü küçük yaştayken neler başarılmış olduğunun fazla bilincine varamamıştır. Üstesinden geldiği zorluklar ve gösterdiği inanılmaz başarı, olağanüstü öğretmeni Anne Mansfield Sullivan'la birlikte önlerine çıkan fırsatları değerlendirmeleri sayesinde olmuştur. Ve bu yetenekli genç kadın böylece kendini anlatabilme şansını yakalamıştır. Bugün Bayan Keller'ın konuşmasını anlamakta zorlansam da pek çok kişi onu rahatlıkla anlayabiliyor. Zaten onun yüzünün ifadesini ve gözlerindeki güzelliği görünce ille de sözlerini anlamak gerekmiyor. Bayan Keller başkalarına yardım etme becerisini öğrenir öğrenmez bütün hayatı boyunca bunu yapmıştır. Savaşta yaralanan özürlülere yardım amacıyla yaptığı son dünya turu o çağda yaşayan kadınlar için büyük bir başarıdır. En büyük şansı ise harika bir yoldaşa sahip olmasıydı. Ama ne yazık ki yoldaşı kendisinden alınmış ve bu kayıp onu çok yaralamıştır. Bu hayat hikayesi pek çok kişi tarafından ilgiyle okunacaktır. Çünkü bu sonu hiç gelmeyecek bir hikayedir. Ruh güzelliğinin ayırdına vardığımız güçlü insanları asla unutmamalıyız. Bayan Keller hayat tarzıyla ve hayattan aldığı zevkle aşılması gereken büyük engelleri olmayan bizlere unutulmaz bir ders vermiştir. Dünyadaki tüm sağır ve kör çocuklar ve büyükler için kazandığı başarıları hatırladıkça, kör ve sağır olmadıkları halde diğer yetişkinlere verdiği cesaret ve mücadele gücünü gördükçe, onu yaşadığım her gün saygıyla anıyorum. Sadece ben değil, hepimiz onu saygıyla hatırlamalıyız ve bu kitabı her geçen gün daha fazla insanın okumasını, böylece fikirlerinin daha fazla yayılmasını ümit etmeliyiz. Eleanor Roosevelt. Giriş. Helen Keller, 1904 yılında Radcliffe College'dan takdirname ile mezun oldu. Elinizdeki kitap Helen'ın üniversitedeki ikinci yılında İngilizce öğretmeni Charles Townsend Copeland ve edebiyat eleştirmeni John Albert Mason'in yardımları ve teşvikleri ile kaleme alınmıştır. Kitapta kendi sözleriyle hayatı, mektuplarından seçmeler, sevgili öğretmen Bayan Sullivan'ın özel kayıtlarından eğitimi ve çocukluktan başlayarak gelişimiyle karanlıklardan, sessizlikten ve dışlanmışlıktan kurtuluşu anlatılmaktadır. Hayatının son 50 yılında Helen Keller dolu dolu yaşadı. Doğal olarak kendisi gibi ışıktan ve sesten yoksun insanlara hayatını adadı. Bunu yaptığı konuşmalar, yazdığı makaleler ve bir dizi kitapla başardı. Aynı zamanda çeşitli organizasyonlarda görev aldı. Bunlardan bir tanesi körler için çalışan Amerikan Görme Engelliler Vakfı'dır. Üstlendiği görevler Helen'in Yakın Doğu, Uzak Doğu, Kanada, Güney ve Orta Amerika'ya yolculuk etmesine neden oldu. Misyonunu yalnızca deneyimiyle değil, aynı zamanda cesaret verici kişisel başarısıyla birleştirdi. 1887'de Bayan Sullivan'la ilk tanıştığında Helen 7 yaşlarında anne babası tarafından çok sevilen ama başkalarına bağımlı bir çocuktu. Bu durumdan kendine güvenen ve yaratıcı bir kişiye dönüşmesi kısa zaman aldı. Bu gelişmeyi izlemek açan bir çiçeğin filmini seyretmeye benziyor. Öğretmeninin gösterdiği olağanüstü başarı da en az öğrencisinin gösterdiği başarı kadar kayda değerdir. Anne Sullivan, Boston'daki Perkins Görme Engelliler Enstitüsü'nden gelmişti. Çok kötü bir çocukluk geçirmiş ve ihmal edilmişti. Geçirdiği bir hastalıktan dolayı gözleri yarı kör olmuş ve bir daha hiç iyileşmemişti. Bütün bunların üstesinden gelmiş olması onun fiziksel ve ruhsal olarak ne kadar güçlü olduğunun ve yenilmez iradesinin kanıtlarıdır. Kendi başından geçen deneyimler sonucu edindiği bilgileri Perkins Enstitüsü'nde cesaretle uygulamıştır. Yöntemlerini daima öğrencilerinin kişiliklerine göre uygulamayı da bilmiştir. Helen'e ilk öğretilmesi gereken dinlemek ve kurallara uymak olmuş, küçük kız böylece asi ve inatçı ruh halini kontrol altına alabilmişti. Daha sonra avcunun içine elle yazılan alfabeyi okumayı ve böylece dokunarak mimikleri ve pandomimle tanımlayabildiği eşyaları harflerle ifade edebilmeyi öğrendi. Aynı zamanda harfleri kendi eliyle çizmeyi ve kısa zamanda da yazmayı söktü. 3 yıl sonrasına kadar konuşmamıştı. Ondan sonra düzgün olmayan bir biçimde konuştu. Bayan Sullivan'ın gelişinden yaklaşık bir ay sonra bir gün Helen birdenbire her şeyin bir isminin olduğunun farkına vardı ve ondan sonra da neredeyse takıntı halinde her şeyin ismini öğrenmek istedi. Bayan Sullivan ona tanımlayabileceğinden daha fazla kelime öğretti ve böylece küçük kız bir zaman sonra kendisi henüz bilmese de her isminde bir şeyi, karşılığı olduğu fikrine alışmak zorunda kaldı. Ancak dinmek bilmeyen merakı iki soruda odaklandı. Bunun adı nedir? Bu adın şeyi nedir? Bu soruların cevabını bulmak hem öğretmenin hem öğrencinin bir piyano taşıyıcısının kuvvetine, bir kömür madencisinin sessiz sabrına ve bir şairin inceliğine sahip olmasını gerektiriyordu. Helen 19 aylık olana kadar duymuş ve görmüştü ama bu deneyimlerin ne kadarının hafızasında yer ettiğini bilmek olanaksızdı. Ateşli hastalığı geçirdikten sonra ise hiç görmediği kesindi. Bu da ışık ya da rengi hiç tanımadığını gösteriyordu. Ses konusu daha basitti. Kulakları işitmediği için tonları tanımlayamıyordu ama ses dalgaları bedenine ulaşıyor ve ritmik etkiler yapıyordu. Çok nadiren dile getirdiği yakınmalardan birinde Helen, dışarıya istediği zaman çıkamadığını, oturup birisi kendisini dışarı çıkarana kadar beklemek zorunda olmaktan hoşlanmadığını söylemişti. İnsanlar sosyal ve fiziksel uyum sağlama yeteneklerini doğuştan kendilerinde olan uzaklık alıcıları, yani görme ve duyma yetileri ile başarırlar. Oysa Helen ne görebiliyor ne de duyabiliyordu. Elinin uzanamadığı yerde algılayabildiği şeyler yalnızca koku ve titreşim ile sınırlıdır. İnsanlar sinyallerin kendileri ile değil, tanımladıkları ile ilgilenirler. Sinyallerin bize işitme ya da görme yoluyla ulaşması bizim için fazla bir şey ifade etmez ama Helen'in aldığı sinyaller hareket, dokunma, titreşim ve koku ile sınırlı olduğundan onun için sinyaller sinyal gönderen şeyden daha fazla önem taşımaktaydı. William James'in Helen Keller'a yazdığı bir mektupta söylediği gibi, "Büyük dünyamız, dekor hepimizde var olan iç dünya ve inançlarımızdan oluşur." Estetik bilincin gelişiminde gözle görmenin küçük bir rolü vardır. Psikologlardan duymadıysak bile şairler bize bu konuda bir şeyler öğretirler. Ünlü şair William Wordsworth'un Peter Bell'inde, "Nehrin kıyısındaki bir gül onun için yalnızca bir güldü, daha fazlası değil ve mavi gökyüzü kalbinde hiç erimemişti." Oysa Bayan Keller, Peter Bell'den çok farklıydı. Olağanüstü gelişmiş duyguları ve çevresine olan dinmek bilmez ilgisi sayesinde o hem gülü hem de mavi gökyüzünü tanıyordu ve mavi gökyüzü onun kalbinde eriyordu. Helen Keller'ın nelerden yoksun olduğundan değil, gözleri görmediği, kulakları duymadığı halde neleri öğrenebildiğinden konuşmalıyız. Doğa, tarih ve insanlar, işe yararlılıkları ve biçimleri farklı eşyalar. Diğer duygularını kullanarak öğrendikleri, soğuk akan sular, güzel kokan çiçekler. Koklayarak, dokunarak, titreşimlerini hissederek öğrendiği şeyler. Diğerlerinin gözleriyle gördüğü, yüz ifadelerini o parmaklarının ucu ile görüyordu ve bu yeteneklerin her biri diğerinden şaşırtıcıydı. Gözlerini ve duyma yeteneğini kaybetmişti ama aklı son derece yerindeydi. Düşünüyor, kıyaslıyor, hatırlıyor, tahmin ediyor, yakıştırıyor, hayal ediyor ve hissediyordu. Onun dünyasının sınırları da gören ve duyan bir insanınki kadar genişti. Yerinde duramayan bu kişilik, neşeli, canlı, anlamaya ve anlatmaya duyduğu büyük bir istekle yaşadı. Yaşamın kendine öğrettiklerini öğrendi. Helen Keller gerçekte özürlü müydü? Aslında herkesin bir eksikliği yok mudur? Helen Keller'ı hakkında konuşulması gereken bir kişi yapan onun sakatlığı değil, sakatlığının üstesinden nasıl geldiği ve başkalarına nasıl yardımcı olduğudur. Onun çevresindekilerden istediği anlayış ve sempatiydi, acıma değil. Hikayesini okuyup da ona hayran olmayacak ve takdir etmeyecek insan yoktur. Bu kadar sevgi ve ilgi gören birinin şımaracağı düşünülebilir ama önceleri Anne Sullivan ve ilerleyen yıllarda da kendi parlak zekası ve gerçekliliği onu bu tehlikeden korumuştur. Hayat onun için hiçbir zaman kolay olmamıştı ve o da zorluklardan kaçmamıştı. Kendi hayatının en zor zamanlarında bile insanlığın acılarına aldırmamazlık etmemiştir. Sonuç kendi sözleriyle özetlenebilir. Zaman içinde düşüncesiz iyimserliğim yerini daha derin bir inanca bıraktı. Bu inanç sorunların çirkin yanlarını görmemi, aynı zamanda daha iyi için ümit etmeyi, yenilgi karşısında bile yılmadan savaşmamı da sağladı. Bayan Keller'la sıkça karşılaşmadım ama bunların hepsi benim için unutulmaz anlardı. Üniversite son sınıfta benim Harvard'daki ikinci öğretmenlik yılımda benden felsefe tarihi hakkında ders aldı. Onunla ilgili en fazla hatırladığım ayrıntı yüzünün ifadesi, gülümseyişi ve anlattıklarımın Bayan Sullivan'ın kulaklarından geçip onun ellerine bir anlamışlık duygusuyla yansımasıydı. Elbette ki bilgiler ona sınıftaki diğer öğrencilerden daha gecikmeli olarak yansıyordu. Daha sonra Kasım ayında arkadaşları Matilde ve Robert Pfeiffer'in evinde karşılaştık ve 2 saat boyunca neşeli ve arkadaşça bir konuşma yaptık. Helen'le konuştuğumuz zaman onun içindeki kulağa ve aklının gözüne ulaştığınızı fark ediyorsunuz. Verdiği karşılıklardan ve zekasından çok etkilendim. Gözü gören ve kulağı duyan kişilerden daha fazla görüyor ve daha fazla duyuyordu. Ralph Barton Perry. 1. Hayatımın hikayesini yazmaya başlarken içimde garip bir korku vardı. Sanki çocukluğumu altın bir sis gibi saran tülü kaldırırsam beklenmedik şeyler olacaktı. Kişinin otobiyografisini yazması zor bir iş. Hayatımın ilk yıllarından hatırladıklarımı yazarken yıllar boyunca ve bugün yaşadıklarımla benzerlikler buldum. Çocukluğumun ilk yıllarından hatırladıklarımın bazıları capcanlı ama çocukluğun neşeleri ve üzüntüleri yıllar boyunca silikleşti. Üstelik öğrenimimin ilk ve en önemli yılları keşfettiğim yeni bilgilerin gölgesinde kaldı. Bu yüzden kendimi tekrarlamamak için hayatımın bana göre en ilginç ve önemli devrelerinden parçalar aktaracağım. 27 Haziran 1880'de Kuzey Alabama'nın küçük bir kasabası olan Tuscumbia'da doğmuşum. Baba tarafın Maryland'de yerleşmiş olan İsviçreli Casper Keller'dan geliyor. İsviçreli atalarımdan biri Zürih'te sağırlara öğretmenlik yapan ilk eğitmenlerden ve bu konudaki deneyimlerini de bir kitapta toplamış. İlginç bir tesadüf. Ancak her kralın ataları arasında bir köle, her kölenin de ataları arasında bir kral olduğu doğrudur. Casper Keller'ın oğlu olan büyük babam Alabama'da toprak sahibi olarak oraya yerleşmiş. Bana anlattıklarına göre yılda bir kez at sırtında Tuscumbia'dan Philadelphia'ya seyahat ederek malzeme almaya gidermiş. Teyzem de onun bu seyahatlerini anlattığı çok hoş mektuplar vardı. Anneannem Lafayette'nin Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında özgürlükleri için savaşan Amerikalılara yardım eden Fransız asilzadesi, yaverlerinden Alexander Moore'un kızı ve Virginia valisi Alexander Spotswood'un torunuydu. Robert E. Lee'nin Robert E. Lee, general, Amerikan İç Savaşı sırasında Güney Ordusu komutanı ve 2. dereceden kuzeniydi. Babam Arthur H. Keller, Güney Ordusu'nda yüzbaşıydı. Annem Kate Adams, onun 2. kendisinden çok genç karısıydı. Annemin büyük babası Benjamin Adams, Susan E. Goodhue ile evlenmiş ve uzun yıllar boyunca Massachusetts, Newbury'de yaşamışlardı. Oğulları Charles Adams, Newburyport'ta doğmuş ve Arkansas, Helena'ya yerleşmişti. İç savaş patlak verdiğinde Güney Ordusu'nda savaşmış ve generallik rütbesine yükselmişti. Everett ailesinden Lucy Helen Everett ile evlenmişti. Savaştan sonra aile Tennessee, Memphis'e taşınmıştı. Hastalığım sonucunda kör ve sağır olmama kadar büyük bir kare oda ve hizmetçinin uyuduğu küçük bir odadan oluşan küçücük bir evde yaşadım. Gerektiğinde kullanmak için büyük evin yakınına küçük bir ev yapılması güney adetidir. Savaştan sonra babam böyle bir ev inşa etmiş ve annemle evlendiğinde orada yaşamışlardı. Ev sarmaşıklar ve hanım elleriyle kaplıydı. Bahçeden orman gibi gözükürdü. Önündeki küçük teras sarı güllerle donanmıştı. Arılar ve arı kuşlarının en sevdiği köşeydi. Evin adı sarmaşık yeşiliydi. Çünkü ev ve çevresini saran ağaçlar İngiliz sarmaşıkları ile kaplıydı. Eski moda bu bahçe benim çocukluk cennetimdi. Öğretmenimin henüz gelmediği ilk günlerde bile çalıdan duvarlara tutunarak burnumun aldığı kokuları izler ve ilk açan menekşelerle zambakları bulurdum. Öfke nöbetleri geçirdiğimde yüzümü ıslak yapraklara ve çimlere gömdüğüm yer de burasıydı. Kendimi çiçeklerin arasında kaybetmek ve bahçenin dibindeki yazlık evin duvarını kapladığını bildiğim harika sarmaşığa ulaşana kadar bir yerden bir yere gitmek ne kadar harikuladeydi. Bu köşede fil baharlar, yaseminler ve çiçekleri kelebeğe benzediği için kelebek zambağı denen nadir çiçekler vardı. Ama güller, onlar en güzelleriydi. Kuzeyin hiçbir serasında güneydeki evimin gülleri kadar kalbi ısıtan güller görmedim. Evlerin girişlerinden salkım salkım dökülüp terasları yeryüzünde başka hiçbir bitkide olmayan güzel kokularla yumuşacık, katıksız dolduran güller. Cennetin bahçelerinin de böyle koktuğuna inanıyorum. Hayatımın başlangıcı her bebeğinki gibi basitti. Ailenin her ilk çocuğu gibi geldim, gördüm, fethettim. Adımın ne olacağı konusunda her ailede olduğu gibi tartışmalar olmuş, babam ailesinin büyükleri arasında çok saygı gösterdiği Mildred Campbell'ın adı üzerinde ısrar etmiş. Annem tartışmaya, onun annesinin adının bana verilmesini teklif ederek bir son vermiş. Anneannemin kızlık adı Helen Everett'miş. Ancak babam annemin ismimi yazdığı kağıdı biraz beni kiliseye götürmenin telaşı içinde sanırım biraz da isteyerek düşürmüş. Papaz adımın ne olacağını sorduğunda kağıdı bulamamış ama bana anneannemin adının verileceğini hatırlayarak Helen Adams demiş. Bana gayretli ve şahsiyetli bir çocuk olduğum anlatıldı. Başkalarının yaptığı her şeyi taklit etmekte ısrar edermişim. 6 aylıkken nasılsın demeyi ve hatta çay, çay, çay diye söylenmeyi öğrenmişim. Hastalığımdan önceki aylarda öğrendiğim water, İngilizce su, sonraki aylarda konuşma yeteneğimi tamamen kaybettiğimde ses çıkararak anlattığım bir sözcüktü. Ne zamanki sözcüklerin harflerini öğrendim, o zaman vah, vah diye bir ses çıkarmayı da öğrendim. Bana bir yaşına bastığım gün yürümeye başladığım anlatıldı. Annem beni banyo yaptırdıktan sonra kucağında tutuyormuş ki tam o anda yer döşemesinin üzerinde yaprakların gölgelerinin dans eden görüntüsüne kapılıp kucağından aşağı atlamış ve neredeyse koşarak onlara doğru gitmişim. Birdenbire durunca yere düşmüş ve ağlayarak annemin beni kucağına almasını istemiştim. Bu mutlu günler uzun sürmedi. Bülbüllerin ve serçelerin müziği ile kısa bir ilkbahar, meyveler ve güllerle dolu bir yaz, kırmızı ve altın renklerle dolu bir sonbahar, hediyelerini mutlu, canlı bir çocuğun ayaklarına serdi ve çabucak geçti. Şubat ayında kulaklarımı ve gözlerimi kapayan hastalık geldi. Hastalığı karında ve beyinde ciddi bir tıkanıklık olarak adlandırdılar. Doktor öleceğime inandı. Her nasılsa bir sabah ateş geldiği gibi esrarengiz bir şekilde beni terk etti. Ailede o sabah büyük bir sevinç yaşandı. Ama hiç kimse, hatta doktor bile bir daha ne duyabileceğimin ne de görebileceğimin farkındaydı. Sanırım hastalığım hakkında hala karışık duygularım var. Özellikle annemin korku ve acı içinde uyanık olduğum saatlerde beni şefkatle rahatlatışını ve yarı uyanık, yarı uykulu, kuru ve yanan gözlerimi gittikçe azalan ışıktan çevirip duvara baktığımı hatırlıyorum. Bu uçuşan hatıraları eğer hatıra denebilirlerse bir kabus gibi gerçek dışı olarak hatırlıyorum. Yavaş yavaş sesi ve ışığı sanki hiç yokmuşlar, olmamışlar gibi unuttum. Öğretmenimin gelip ruhumu özgür bırakmasına kadar. Hayatımın ilk 19 ayında daha sonra gelen karanlığın bile silemediği geniş yeşil çayırların, pırıl pırıl gökyüzünün, ağaçların ve çiçeklerin görüntüsünü gördüm. Eğer bir kez gördünüzse gün ve onun getirdikleri sizindir. 2. Hastalığımdan sonraki ilk aylarda neler olduğunu hatırlayamıyorum. Tek hatırladığım annemin kucağında oturduğum ya da ev işlerini yaparken elbisesine yapıştığımdı. Her şeyi elliyor ve her hareketi takip ediyordum. Böylelikle çok şey öğrendim. Bir süre sonra çevremdekilerle ilişki kurmam gerektiğine karar verip kaba ve ham hareketler yapmaya başladım. kafamı birkaç kere sallamak hayır, bir kere sallamak evet, çekmek gel, itmek git demekti. Ekmek mi istiyordum? O zaman elimle ekmek kesip üzerine yağ sürer gibi yapıyordum. Annemin akşam yemeğinde dondurma yapmasını istiyorsam buzluğu çalıştırır gibi yapıp soğuğu anlatabilmek için titrer gibi yapıyordum. Annem kendisini anlayabilmem için de bana çok yardımcı oluyordu. Bir şey getirmemi istediğinde daima bilirdim ve koşarak istediği yere giderdim. Karanlık gecemi aydınlatan onun sevgi dolu bilgeliğine çok şey borçluyum. Çevremde neler olup bittiğinin farkındaydım. 5 yaşındayken yıkanan çamaşırları katlamayı, kendiminkileri ayırmayı ve yerine yerleştirmeyi öğrendim. Annemin ve teyzemin giyinme şekillerinden dışarıya çıkacaklarını anlamayı ve onlarla gidebilmek için yalvarmayı da öğrendim. Misafir geldiğinde yanlarına çağrılır ve onlar giderken arkalarından el sallardım. Elimi bu hareketi hayal meyal hatırladığım için sallıyordum. Bir gün bazı beyler annemi ziyarete geldiler. Gelişlerini kapının kapanmasını hissettiğim ve bazı sesler duyduğum için anlamıştım. Aklıma gelen ani bir düşünceyle hemen yukarı koşup misafirler geldiğinde giydiğim elbisemi giydim. Başkalarının yaptığı gibi aynanın karşısında durup saçlarıma bir yantin ve yüzüme de kalın bir tabaka pudra sürdüm. Sonra başıma omuzlarıma dökülen bir tül iliştirdim. Ufacık göğsümün çevresine kocaman bir fiyonk yaptım ve kuyruğunu arkamdan gelecek şekilde bıraktım. Misafirlere layık bir şekilde giyindiğimi düşünerek aşağıya onların yanına indim. Başkalarından farklı olduğumu ne zaman anladığımı hatırlayamıyorum ama öğretmenimin gelişinden önce olduğunu biliyorum. Annemin ve arkadaşlarımın bir şey istedikleri zaman benim gibi işaretler yapmadıklarını ama ağızları ile konuştuklarının farkına vardım. Bazen birbiriyle konuşan iki insanın arasına oturup onların dudaklarını elliyordum. Neler olduğunu anlayamıyordum ve kafam karışıyordu. Ben de dudaklarımı oynatıyordum ama bir şey olmuyordu. Bu beni o kadar sinirlendiriyordu ki yorulana kadar tekmeler atıp haykırıyordum. Sanırım yaramaz olduğum zamanları anlıyordum. Tekme attığım dadımın canını acıttığımı biliyor ve öfke nöbetim geçince bundan pişmanlık duyuyordum. Ama bu duyguların istediğimi elde edemediğim zaman tekrar aynı şekilde hareket etmekten beni alıkoyduğu bir anı da hatırlamıyorum. O günlerde zenci aşçımızın küçük kızı Martha Washington ve zamanında büyük bir avcı olan yaşlı setter cinsi köpek Bell en yakın arkadaşlarımdı. Martha işaretlerimi anlıyordu ve ona istediğimi yaptırmakta hiç zorluk çekmiyordum. Ona emir vermek beni mutlu ediyordu ve o da bana karşı çıkmaktansa emirlerime uymayı yeğliyordu. Kuvvetli, hareketli ve davranışlarımın sonuçlarını aldırmayan bir yapıdaydım. Ne istediğimi biliyor ve elde edene kadar da gerekirse dişimle, tırnağımla mücadele ediyordum. Zamanımızın büyük bölümünü mutfakta hamur yoğurarak, dondurma yapmaya yardım ederek, kahve öğüterek, kek kabının başında itişerek ve mutfak merdivenlerine gelen tavuk ve hindileri besleyerek geçiriyorduk. Bu hayvanlar insana o kadar alışmışlardı ki elimden yemek yer ve hatta kendilerini ellememe izin verirlerdi. Bir gün hindilerden biri elimden bir domates kapıp kaçtı. Hindinin bu başarısını kıskanmış olmalıyız ki biz de üstü kremalı bir pastanın tümünü odunluğa taşıyıp son lokmasına kadar yedik. O gün hazımsızlığa uğradım. Acaba obur hindi de aynı akıbete uğramış mıydı? En büyük zevklerimden biri uzun otların arasında kuş yumurtası aramaktı. Martha'ya kuş yumurtası bulmak istediğimi sözcüklerle anlatamazdım. Onun için ellerimi kavuşturup çimenin üstüne koyarak otların arasında bir şey aramak istediğimi anlatırdım ve Martha beni daima anlardı. Bir kuş yuvası bulduğumuzda asla onun yumurtaları taşımasına izin vermez ve onun yumurtaları düşürüp kırabileceğini anlatan heyecanlı el hareketleri yapardım. Mısırların saklandığı depolar, her gün süt sağlayan inek ağılları ve atların durduğu ahırlar gün boyu Martha ile oyalandığımız yerlerdi. Süt sağan çiftçiler işlerini görürlerken ellerimi ineklerin üzerine koymama izin verirlerdi ve kimi zaman bu yüzden inekler tarafından itelenirdim. Noel hazırlıklarının yapıldığı dönem en sevdiğim zamandı. Hazırlıkların neden yapıldığını tabii ki anlamazdım ama güzel kokular evi doldurur ve Martha ile bana uslu durmamız için bir sürü lezzetli yiyecek verilirdi. Ayak altında olmaktan hiç rahatsızlık duymaz ve çok eğlenirdik. Baharatları öğütmemize, üzümleri ayıklamamıza ve kaşıkları yalamamıza izin verilirdi. Diğerleri yaptığı için çorabımı şöminenin yanına asardım. Ama ne Noel kutlamalarının ne de ertesi sabah erkenden kalkıp hediyelere bakmanın beni ilgilendirip ilgilendirmediğini hatırlıyorum. Martha Washington'da en az benim kadar muzur bir çocuktu. Sıcak bir Temmuz akşamında iki çocuk evin önündeki basamaklarda oturuyordu. Birinin abanoz kadar siyah, kıvır kıvır saçları tutam tutam bağlanmış başının çevresinden tıpa gibi çıkıyordu. Ötekinin altın sarısı lüleleri vardı. Çocuklardan biri 6 yaşındaydı, diğeri 1-2 yaş daha büyüktü. Daha küçük olanı kördü. Ben. Ve diğeri de Martha'ydı. Kağıt bebek kesmekle meşguldük ama bir süre sonra bundan sıkıldık. Ayakkabılarımızın bağlarını ve hanım elinin yetişebildiğimiz yapraklarını da kestikten sonra dikkatimi Martha'nın saçlarına verdim. Önce karşı çıktı ama sonra boyun eğdi. Önce ben onun saçlarını kestim, sonra o makası elimden alıp benim lülelerimden birini kesti. Daha da kesecekti ama annem engel oldu. Köpeğimiz Bel, diğer arkadaşım yaşlı ve tembeldi. Benimle oynamak yerine ateşin karşısında uyuklamaktan hoşlanırdı. İşaret dilimi ona öğretmek için çok gayret etmiştim ama o ilgisiz ve dikkatsizdi. Köpeklerin bir kuş bulduğunda yaptıkları gibi zaman zaman heyecanlanır ve titremeye başlar ama sonra hemen hareketsizleşirdi. O zamanlar Bel'in neden böyle hareket ettiğini bilmezdim ama benim isteklerim doğrultusunda davranmadığını bilirdim. Bu beni kızdırır ve olay her zaman tek taraflı bir boks maçı şeklinde son bulurdu. Bel tembelce ayağa kalkar, gerinir, beni bir iki kere koklar, diğer tarafa gider yatar, ben de hayal kırıklığına uğramış bir şekilde Martha'yı bulmaya giderdim. İlk yıllardan belleğimde bir sürü anı var. Birbiriyle bağlantılı değil ama net ve detaylı. Bu anılar o günlerin sessiz, amaçsız ve saygısız günlerini belirginleştiriyor. Bir gün önlüğüme su döküldü. Ben de önlüğümü oturma odasındaki ateşin karşısına yaydım. Önlük istediğim hızla kurumuyordu. Onun için ateşe gittikçe yaklaştım ve sonunda önlüğü sıcak küllerin üzerine attım. Ateş aniden canlandı ve giysilerime atladı. Çıkardığı sese yaşlı dadım koşarak geldi. Üstüme bir battaniye atarak neredeyse beni boğdu ama alevleri söndürmeyi başardı. Ellerim ve saçım dışında yanmamıştım. Gene aynı zamanlarda anahtarın işlevini keşfetmiştim. Hizmetçiler evin başka bir yerindeyken bir sabah annemi 3 saat boyunca kilere kilitledim. O kapıyı yumruklarken terasın basamaklarında oturup haince güldüm. Yaramazlıklarımın bu en sonuncusu anne babamı, benim bir an önce eğitim görmeye başlamam gerektiğine ikna etti. Öğretmenin Bayan Sullivan gelir gelmez onu odasına kilitlemenin yollarını aramaya başladım. Annem yukarıya onun odasına götürmem için bir şey verdi ama verilecek şeyi öğretmenin eline tutuşturur tutuşturmaz kapıyı çarparak kilitledim ve anahtarı holdeki dolabın altına sakladım. Anahtarın yerini kimse söyletemedi. Babam bir merdivene tırmanarak Bayan Sullivan'ı odasından kurtardı. Buna bayılmıştım. Aylar sonra anahtarı yerinden çıkardım. 5 yaşımdayken sarmaşıklarla kaplı küçük evimizden daha büyük başka bir eve taşındık. Ailem, annem, babam, benden büyük 2 erkek üvey kardeş ve daha sonra bir kız kardeş Mildred'den oluşuyordu. Babama ilişkin hatırladığım ilk anı şöyle. Birçok gazetenin arasından ona ulaşıyorum. O ise yüzüne bir kağıt tutuyor. Ne yaptığını çok merak etmiştim. Aynı hareketleri yaptım. Hatta belki yardım olur diye onun gözlüklerini bile taktım. Ama bir faydası olmadı. Babamın sırrını ancak birkaç yıl sonra çözebildim. O kağıtların neler olduğunu ve babamın onları düzelttiğini öğrendim. Babam sevgi dolu, ilgili, kendini evine adamış bir adamdı. Av mevsimi dışında bizi hiç yalnız bırakmazdı. Bana büyük bir avcı ve atıcı olduğunu söylediler. Ailesinin yanı sıra köpeklerini ve silahını da severdi. Neredeyse kötü bir alışkanlık şeklinde misafirperverdi. Peşine bir misafir takmadan eve gelmezdi. En fazla gurur duyduğu şey büyük bahçemizdi. Ülkedeki en iyi karpuzların ve çileklerin bu bahçede yetiştiği söylenirdi. Bana ilk olgunlaşan üzümleri ve seçme ahududuları getirirdi. Ağaçtan ağaca, üzümden üzüme giderken bana şefkatle dokunarak yol gösterdiğini hatırlıyorum. Ünlü bir hikaye anlatıcısıydı. Ben okumayı öğrendikten sonra beceriksizce en güzel anekdotlarını avcuma yazar, sonra başka bir zaman aynısını benim anlatmamdan çok hoşlanırdı. 1896 yazının son güzel günlerini kuzeyde geçiriyordum ki babamın öldüğü haberini aldım. Kısa bir hastalık geçirmiş, çok az acı çekmişti ve sonra her şey olup bitmişti. Bu benim yaşadığım ilk büyük kederdi, ölümle ilk karşılaşmam. Annemi nasıl anlatmalıyım? Bana o kadar yakındı ki sanki ondan söz etmek kabalık olacakmış gibi geliyor. Uzun bir süre küçük kız kardeşimi rahatsızlık veren bir yabancı gibi gördüm. Artık annemin tek sevgilisi değildim ve bu düşünce içimi kıskançlıkla dolduruyordu. Kız kardeşim sürekli annemin kucağında, benim yerimde oturuyor ve annemin bütün ilgisini ve zamanını alıyordu. Bir gün daha da kötüsü oldu. O zamanlar çok sevdiğim ama canına okunmuş Nancy adında bir bebeğim vardı. Bebeğim öfke nöbetlerim sırasında payına düşeni aldığından pek de iyi durumda değildi. Gözleri açılıp kapanan, ağlayan ya da yürüyen pek çok bebeğim vardı ama hiçbiri Nancy kadar kıymetli değildi. Bir beşiği vardı ve zamanımın bazen bir saat ya da daha fazlasını onu sallayarak geçirirdim. Beşiği ve bebeği büyük bir kıskançlıkla gözetiyordum. Ancak bir gün küçük kız kardeşimi beşikte uyurken buldum. Henüz hiçbir sevgi bağımın olmadığı bu küçük yaratığı bu durumda yakalayınca gözümü öfke bürüdü. Koşarak beşiğin yanına gittim ve tersine çevirdim. Eğer annem bebeği düşerken yakalamasaydı büyük bir olasılıkla ölürdü. Yapayalnız karanlıklarda büyürken kişi sevgi dolu sözcüklerden ve hareketlerden, şefkat dolu hislerden ve dostluktan yoksun oluyor. Ama daha sonra insan olmayı öğrendiğimde Mildred ve ben birbirimizi çok sevdik. O benim avuca yazılan dilimi anlamıyordu. Bense onun çocuksu mırıldanmalarını ama yine de her yere el ele gitmekten hoşlanırdık. 3. Bu arada kendimi anlatabilme isteğim arttı. Bildiğim az sayıdaki işaret gün geçtikçe bana yetmemeye başladı. Kendimi anlatamayınca yaşadığım öfke nöbetleri de artmaya başladı. Sanki görünmez eller beni tutuyordu ve ben de kurtulmaya çabalıyordum. Çabalıyordum ama çabalamak hiçbir şeyi çözümlemiyordu. Genellikle ağlamaya başlıyor ve fiziken bitkin düşüyordum. Eğer annem yakındaysa onun kucağına kıvrılıyor ve o kadar zavallı bir halde kalıyordum ki neye üzüldüğümü bile unutuyordum. Bir süre sonra bir iletişim yolu bulmak acil bir hale geldi. Çünkü artık öfke nöbetleri her saat başı gelmeye başladı. Annem ve babam çok üzülüyorlardı. Görme ve işitme engellilerin okulu evimizden çok uzaktaydı ve Tuskombi'ye kadar ırak bir yere kör ve sağır bir çocuğa öğretmenlik yapmak için birinin gelmesi olanak dışı görünüyordu. Arkadaşlarımın ve akrabalarımın bir şeyler öğrenebileceğim konusunda da ciddi endişeleri vardı. Annem Dickens'ın Amerikan notlarını hatırlayınca bir umut ışığı yanar gibi oldu. Hatırlayabildiği kadarıyla kitap Laura Brinkman adlı kör ve sağır biri hakkındaydı ve eğitim görmüştü. Ama ne yazık ki kör ve sağırları eğitmek için bir yöntem keşfetmiş olan öğretmen Dr. Howe'un ölmüş olduğunu da hatırladı. Yöntemleri de onunla birlikte ölmüş olmalıydı. Öyle değilse bile uzak bir Alabama kasabasında oturan küçük bir kıza ne gibi bir yararı olabilirdi ki? 6 yaşıma geldiğimde babam ümitsiz görünen pek çok hastayı iyileştirmiş ünlü bir göz doktorundan söz edildiğini duydu. Annemle babam hiç vakit geçirmeden Baltimore'a gidip bu doktoru görmem konusunda fikir birliğine vardılar. Yolculuk hatırladığım kadarıyla çok güzel geçti. Trende pek çok insanla arkadaşlık kurdum. Bir hanım bana bir kutu deniz kabuğu hediye etti. Babam kabuklara delikler deldi ve ben de onları ipe dizip uzun bir süre oyalandım. Biletçi de bana çok iyi davrandı. Biletleri kontrol edip delik delerken ben de onun ceketinin ucunu tutup peşinden gittim. Oynamama izin verdiği zımbası harikulade bir oyuncaktı. Bir köşeye kıvrılıp bir karton parçasına delikler delerek kendimi saatlerce eğlendirdim. Teyzem bana havludan büyük bir bebek yapmıştı. Bu şekilsiz, gözü, ağzı, kulağı olmayan bebek komik bir şeydi. Hiç kimse, hatta bir çocuğun geniş hayal gücü bile onu bir şeye benzetemezdi. İşin ilginç yanı, beni en fazla rahatsız eden yanı gözlerinin olmayışıydı. Herkese bunu gösteriyordum ama kimse bebeğe göz eklemeyi akıl edemiyordu. Aniden aklıma gelen parlak fikir sorunu çözümledi. Teyzemin boncuklu bir ceketi vardı. Ceketten iki boncuk kopardım ve işaretlerle bunlardan bebeğe göz yapmasını anlatmaya çalıştım. Elimi gözlerine götürerek anlamaya çalıştı. Başımı heyecanla salladım. Boncuklar yerlerine dikildi ve kendimden çok memnun kaldım. Ama bebeğe olan ilgimi de aniden kaybettim. Yolculuk boyunca bir kez olsun öfke nöbetine kapılmadım. Aklımı ve ellerimi meşgul edecek çok şey vardı. Baltimore'a vardığımızda Doktor Chisholm bizi kabul etti ama bir şey yapamadı. Ancak eğitim görebileceğimi ve babamın Washington'da Doktor Alexander Graham Bell'e danışarak kör ve sağır okulları ile öğretmenler hakkında bilgi alması tavsiyesinde bulundu. Doktorun tavsiyesine uyarak doğru Washington'a Doktor Bell'i bulmaya gittik. Babamın kalbi umutsuzlukla kırılmıştı. Bense bir yerden bir yere gidiyor, olmanın mutluluğu ile olayların farkında değildim. Çocuk olmama karşın Doktor Bell'in ne kadar şefkatli ve sevgi dolu bir insan olduğunu hemen anladım. Ben onun saatiyle oynarken beni kucağına oturttu ve benim için saatini çaldırttı. İşaretlerimi anladı ve ben bunun hemen farkına vararak onu çok sevdim. Ama bu görüşmenin karanlıklardan ve yalnızlıktan arkadaşlık, bilgi ve sevgiye açılan bir kapı olacağını hayal bile edemedim. Doktor Bell, babamın Boston'daki Perkins Enstitüsü müdürü Bay Anagnos'a yazması ve eğitimimi sürdürmesi için bir öğretmeni olup olmadığını sorması tavsiyesinde bulundu. Babam hemen bir mektup yazdı ve birkaç hafta içinde Bay Anagnos tarafından böyle bir öğretmenin olduğunu belirten nazik bir cevap geldi. Bu olaylar 1886 yazında gerçekleşiyordu. Ancak Bayan Sullivan Mart ayında evimize geldi. Böylece Mısır'dan çıkıp Sina çölünün karşısında durdum ve tanrısal bir güç bana dokunup görmemi ve mucizeler yaratmamı sağladı. Kutsal dağdan yükselen ses bana şöyle dedi. Bilgi sevgidir, ışıktır ve görmektir. Yazar burada Musa'nın Mısır'dan ayrılarak halkını vaat edilen topraklara götürdüğü uzun yolculuğu kendi yolculuğu ile özdeşleştiriyor. Ç.N. 4. Tüm hayatımın en önemli günü öğretmenim Ann Mansfield Sullivan'ın bize geldiği gündür. Bazen birbiriyle çakışan hayatların birbirleriyle ne kadar farklı olduğunu düşünüp hayrete düşüyorum. 1887 Mart'ının 3. günüydü. 7 yaşına basmama 3 ay vardı. O gün evin girişinde sessiz ve merakla duruyordum. Annemin içeri dışarı koşturmasından değişik bir şeyler olacağını tahmin etmiş ve kapının önüne çıkmıştım. Akşam güneşi kapının üstündeki hanım ellerini harekete geçirmiş ve onlar da yüzüme doğru uzanmıştı. Parmaklarımla farkında olmadan bu güzel kokulu yaprak ve çiçeklerle oynuyordum. Geleceğin benim için ne gibi sürprizler hazırladığından habersizdim. Öfke ve kızgınlık haftalardır peşimi bırakmamıştı. Hiç kalın bir sisin içinde denizde bulundunuz mu? Hani beyaz karanlık her yeri kaplamıştır ve endişe dolu büyük gemi kıyıya doğru sesle yolunu bulmaya uğraşır ve siz kalbiniz çarparak bir şeyler olmasını beklersiniz. Eğitimime başlamadan önce ben işte o gemiye benziyordum. Ne pusulam ne de beni sesle yönlendiren bir aletim vardı ve limanın ne kadar yakın olduğunu bilmeme imkan yoktu. Ruhum ışık, bana ışık verin diye haykırıyordu. Tam o anda sevginin ışığı beni aydınlattı. Yaklaşan adımları hissettim. Annemin geldiğini düşünerek elimi uzattım. Birisi elimi tuttu ve beni kendine çekip kucakladı. Bana her şeyi öğretmeye, daha da önemlisi beni sevmeye gelen kişinin kolları beni sardı. Öğretmenim geldiği günün ertesi sabahı beni odasına götürdü ve bana bir bebek verdi. Perkins Enstitüsü'ndeki küçük kör kızlar bana bu bebeği yollamışlardı. Ve elbisesine Laura Bridgman dikmişti. Ama o zaman bunu bilmiyordum. Bebekle biraz oynadıktan sonra Bayan Sullivan elime yavaşça B-E-B-E-K diye yazdı. Parmaklarla oynanan bu oyun hemen ilgimi çekti ve taklit etmeye çalıştım. Harfleri doğru yazmayı becerdiğimde çocukça bir heyecana kapılıp kendimle gurur duydum. Aşağıya koşup anneme öğrendiğimi gösterdim. Bir kelimeyi hecelediğimin farkında değildim ve hatta böyle bir sözcük olduğunun bile farkında değildim. Tek yaptığım maymun gibi taklit etmekti. Bunu takip eden günlerde aynı yöntemle pek çok sözcük öğrendim. İğne, şapka, bardak, otur, kalk ve yürü. Ama ancak aradan haftalar geçtikten sonra her şeyin bir adı olduğunu anlayabildim. Bir gün yeni bebeğimle oynarken Bayan Sullivan büyük bebeğimi kucağıma koydu ve elime B-E-B-E-K yazarak anlamamı sağlamaya çalıştı. Sabah B A, R, D, A, K ve S, U kelimeleri üzerinde çalışmıştık. Öğretmenim bardak işaretlerinin bardak, su işaretlerinin de su olduğunu anlatmaya çalışmış ama ben hepsinin birbirine karıştırmakta ısrar etmiştim. O da ümitsizlik içinde konuyu ilk fırsatta yinelemek için ertelemişti. Bense onun tekrarlarından yılmıştım. Bebeği kaldırdım gibi yere çarptım. Bebeğin kırılarak parçalarının ayaklarıma çarpmasından büyük bir zevk duydum. Öfke nöbetim ne pişmanlık ne de üzüntüyle son buldu. Bebeği sevmemiştim. Yaşadığım karanlık ve sessiz dünyada ince duygulara yer yoktu. Öğretmenimin bebeğin parçalarını şöminenin kenarına süpürdüğünü hissettim ve rahatsızlık verici eşyanın ortadan kalkmasından mutluluk duydum. Bana şapkamı giydirdi ve sıcak güneşin altına çıkacağımızı anladım. Bu sözlerle anlatılması olanaksız duygu, belki de düşünce diyebiliriz, beni o kadar sevindirdi ki zıplayıp hoplamaya başladım. Kuyunun yanındaki hanım elleriyle kaplı eve doğru yürüdük. Birisi su çekiyordu ve öğretmenim elimi soğuk suyun altına tuttu. Elimin biri suyun altındayken diğer elimin avucuna yavaşça sonra hızla su diye yazdı. Bütün dikkatimi parmaklarının hareketine vererek kıpırdamadan durdum. Birdenbire bilincimin derinliklerinde sisler arasında unutulmuş bir şey hatırladım ve konuşmanın tüm gizemini kavradım. Artık U işaretinin elimin üzerinde akan soğuk ve harikulade bir şey olduğunu biliyordum. O yaşayan sözcük ruhumu uyandırdı. Ona ışık, umut, neşe ve özgürlük verdi. Kuyunun yanından öğrenme hevesiyle ayrıldım. Her şeyin bir ismi vardı ve her isim de yeni bir düşünceyi birlikte getiriyordu. Eve dönerken dokunduğum her şey hayatla kıpır kıpırdı. Bunun nedeni her şeye değişik bir açıdan bakıyor olmamdı. Kapıdan girerken kırdığım bebeği hatırladım. El yordamı ile bebeğin parçalarını topladım ve birleştirmeye çalıştım. Ne yaptığımı anladım ve gözlerim yaşlarla doldu. Hayatımda ilk kez yaptığımdan dolayı keder ve pişmanlık duydum. O gün bir sürü yeni kelime öğrendim. Hepsini şimdi hatırlamıyorum ama anne, baba, kardeş ve öğretmen sözcüklerinin dünyanın ışımasına neden olan sözcükler bunların arasında olduğunu hatırlıyorum. Günün sonunda yatağımda yatarken benden daha mutlu bir çocuk olamazdı. Hayatımda ilk kez ertesi günün gelmesini bekliyordum. 5. 1887 yazında ruhumdaki bu ani uyanıştan sonra yaşadığım pek çok şeyi hala hatırlıyorum. Ellerimle bir sürü keşif yapıp dokunduğum her şeyin adını öğrendim. Elledikçe ve öğrendikçe mutluluğum ve çevremdeki dünya ile barışıklığım artıyordu. Papatyalar açmaya başladığında Bayan Sullivan beni elimden tutarak çiftçilerin tohum ekmek için toprağı hazırladıkları kırlara ve Tenese Irmağı'nın kıyısına götürdü. Ilık çimlerin üzerinde otururken doğa hakkındaki ilk derslerimi aldım. Güneş ve yağmurun ağaçları nasıl büyüttüğünü, ağaçların hem göz zevkini hem hayvanları nasıl beslediğini, kuşların nasıl yuva yaptığını, sincabın, geyiğin, aslanın ve diğer bütün hayvanların nasıl yiyecek ve sığınak bulduklarını öğrendim. Bilgim arttıkça içinde yaşadığım dünyaya sevgim de arttı. Öğretmenim bana dünyanın şeklini ve aritmetiği öğretmeden önce ormanların kokusundaki, yerdeki otlardaki ve bebek kız kardeşimin yumuk ellerinin kıvrımlarındaki güzelliği görmeyi öğretti.